Ayrım 9.
Kuzey kapısının orada bir kadın oturur, zengindir. Kürekçi oğulları yetiştirip denize bırakır. Kimisi boğulur onların derinlerinde, çığlıkları dolanıp gelir kulaklarıma ve oğullar gönderir yine denizlere. Denizci kadının görevi sonlanmıştır şimdi. Var olanlar azalsa bile gezegenin her yanı doluyor boyuna. Soyu artık oğullar sürdürecektir. İngiltere bunca zamanlık serüveninde iyileri uzaklara yollamış, kalanları kendi kucağında yıkmıştır. O yaşlı kadıncağız için yapacak tek şey duvarlardaki resimleri seyretmektir. Tüccar gemilerinin yeri yoktur artık. Trafalgar'da, Nil'de çarpışan denizcilerde. Güney Afrika kolonilerinde subaylar yerlilere silah kullanmayı öğretir, ülkelerinde uçurum insanları yiter bir bir. Ve Ulusal Savunma Bakanlığındaki yetkililer her gelen gün daha bir azaltır asker sayısını. Başka bir yol düşünülemez gerçekten de. En iyi İngiliz bile bütün gücünü silahına verip düşünemez gıda almadan. İngiliz İmparatorluğu'nun günümüzde gücü yarı aç yarı tok adalı halkça değil, Bayan Magridge örneği kadınların büyütüp dünyanın dört bir yanına yolladığı insanlardan gelir. Kuzey kapısının oradaki denizci kadın görevini yapmıştır ama görevini bitirdiğinin farkında değildir. Oturup dinlenmesi gerekir artık ve o bugün yoksullar evinin yollarında değilse yetiştirdiği kızları ve oğulları yüzündendir. 16. Mülkiyet ve kişiler. Bütünüyle maddeci bir temel üzerine kurulmuş ülkelerde mülkiyet önem bakımından ruhtan önce gelmektedir ve böylesi düzenlerde mülkiyete karşı işlenmiş suçlar insana karşı işlenenlerden daha ağır cezalara çarptırılırlar. Örneğin karısını öldüresiye döven, orasını burasını kıran kişi, parası olmadığı için geceyi açıkta geçiren kişiden daha hafif bir cezaya çarptırılır. Vagonlardan birkaç elma çalan çocuk, yoldan geçmekte olan yaşlı bir adamı döven gençten daha ağır bir cezaya çarptırılır. İşi olduğunu öne sürerek bir oda kiralayan genç bir kız, öylesine ağır bir suç işlemiş olur ki, aynı kız Piccadilly'de kendini satsa, yani etini satsa, polis ona hiçbir biçimde müdahale etmez ve kız da etine karşılık kazandığı parayla yatacak bir yer bulur. Aşağıda okuyacağım, yalnızca bir hafta içinde polis mahkemelerinde ceza yiyenlere aittir. Witness Polis Mahkemesi, Neil Thomas, Linney'i sarhoşluk ve polise hakaretten mahkum etmiştir. Sanık polisin elinden bir kadını kurtardıktan sonra polisi tekmelemiş ve taş atmıştır. Sanık ilk suçundan 3 şilin 6 peni para cezasına, hakaret suçundan 10 şilin para cezasına çarptırılmıştır. Glasgow Queen Park Polis Mahkemesi karısını döven John Caney'i suçlu bulmuştur. Sanığın daha önce de işlenmiş suçu bulunduğundan 2 sterlin para cezası verilmiştir. Taunton County Polis Mahkemesi John Painter adlı işçiyi karısını dövme suçundan 1 sterlin 8 şiline mahkum etmiştir. Shaftesbury Polis Mahkemesi Thomas Barker'ı açıkta uyumaktan 14 gün hapse mahkum etmiştir. Glasgow Merkez Polis Mahkemesi Edward Morrison'ı trenden armut çalmak suçundan bir hafta hapse mahkum etmiştir. Doncaster Polis Mahkemesi James McGovern'ı izinsiz tavşan avlama suçundan 2 sterline mahkum etmiştir. Eğer bu para ödenmezse bir ay hapse mahkum olacaktır. Dunfermline Polis Mahkemesi John Young adlı bir işçiyi Stornar adlı bir adamı dövdüğü için 1 sterlin para cezasına çarptırmıştır. Kirkcaldy Polis Mahkemesi, Simon Walker'ın bir adama saldırıp onu dövmesini topluma karşı işlenmiş bir suç olarak kabul etmiş ve 30 şilin cezaya çarptırılmıştır. Manfield Polis Mahkemesi, Joseph Jackson'ı ortada hiçbir neden bulunmaksızın Charles Nunn'a saldırıp dövdüğü ve adam yere düştükten sonra suratına tekme attığı için 21 şilin para cezasına çarptırmıştır. Ağır yaralanan adam 2 hafta hastanede tedavi edilmiştir. Perth Mahkemesi, oyunda hile yapan yaşlı bir adamı suçunu kabullendiği, yakalandığı zaman düzenleyene karşı koymadığı halde 4 ay hapse mahkum etmiştir. Reading Borough Polis Mahkemesi, Alfred Masters'ı yatacak yeri olmadığı için ve bu nedenle sokakta uyuduğu için 7 gün hapse mahkum etmiştir. Salisbury Polis Mahkemesi bir dükkanın önünden ayakkabı çalan James Moore'u 21 gün hapse mahkum etmiştir. Horncastle Polis Mahkemesi George Blackberry'i suçsuz yere yaşlı bir adamı dövdüğü için 1 sterlin 5 şilin para cezasına çarptırmıştır. Southampton Polis Mahkemesi Henry Torrington'ı açıkta uyuduğu için bir hafta hapse mahkum etmiştir. Eckington Polis Mahkemesi bir bahçeden 7 epleti otu çalan Joseph Watts'ı 1 ay hapse mahkum etmiştir. Lambert Polis Mahkemesi 19 yaşındaki dansöz ve bebek adıyla tanınan Stuart adlı genç kızı 5 şilin karşılığında yemek ve yatak borcu olduğu ve yalan bilgi verdiği ve böylelikle Balan Emma Brazier'ı dolandırmaya kalktığı için mahkum etmiştir. Şikayetçi Artwell Caddesi'nde pansiyon işletmektedir ve suçlu ev sahibesine Crown Tiyatrosu'nda çalıştığını söyleyerek oda kiralamıştır. Kızın evine taşınmasından bir süre sonra araştırma yapan ev sahibi kızın yalan söylediğini anlamış ve şikayet etmiştir. Tutuklu yargıca hastalığı nedeniyle işe başlayamadığını söylemişse de genç kız 6 hafta iş cezasına çarptırılmıştır. 17. Yetersizlik. Mile End yolunda ola gelen tartışmayı dinlemek için bir süre durdum. Tartışmayı sürdürenler işçi sınıfının durumu iyi olanlarından birkaç gençti. 30 yaşlarındaki birisini karşılarına almışlar, saldırıyorlardı. Bu ucuz göçmenler için ne diyeceksiniz? Yalnızca Whitechapel'daki Yahudiler bile yeter dedi içlerinden biri. Onlar da bizim gibi insan ve yaşamak zorunda. Eğer birisi yaşamak için daha ucuza çalışarak işini elinden alırsa onu suçlayamazsınız oldu yanıt. Karım ve çocuklarım ne olacak? Ya senden ucuza çalışanların karı ve çocukları, onlar ne olacak ki? Kendi çocukları için, onları sevdiği için açlıktan ölmelerine razı olamaz. Bu arada iş için ücretini düşürdüğü zaman senin onu suçlamaman gerekir. İki kişi aynı işin peşine düşerse kazanç azalacaktır. Suç bu yarışmadadır. Ücretini düşüren insanda değil. Ama sendika olduğunda ücretler düşmüyordu. Bunda bütünüyle haklısın. Sendika yalnızca işçilerin arasındaki yarışmayı önler ve sendikası olmayan yerlerdeki işleri güçleştirir. Whitechapel'lı işçiler bu nedenle oyuna gelmişlerdir. Ne ustadırlar ne de sendikalı. Böylelikle bu birbirlerinin ekmeğine engel çıkarlar. Eğer biz de güçlü bir sendikaya üye olmazsak bizim de durumumuz aynı olur. Adam tartışmanın derinleşmesine fırsat tanımadan ortaya bir ilke koydu. İki kişi bir işe talip olduğunda ücretler düşüyordu. Eğer sorunun daha derinlerine inselerdi, başka gerçeklerle de karşılaşacaklardı. Bugün için güçlü bir sendikanın, örneğin kapsadığı işçi sayısı 20 bin olan bir sendikanın, işçi ücretlerini yükseltmede gücü sınırlıdır. Oysa 20 bin işsiz sendikalı 20 bini dağıtabilir. Bunun bir örneği günümüz İngiltere'sinde geçerli. Güney Afrika'dan terhis edilen 10 bin asker ülkelerine döndüklerinde görüldü bu. Terhis edilen askerlerin büyük bir bölümü bir anda umutsuzların arasına katılmakta, giderek ücretlerde bir düşmeyi getirmektedir. Bu durum grevlerin gerçekleşmesini önlemededir ki grev durumunda yararlananlar yalnızca işsizler ordusudur. Onlar sendikaya kayıtlı işçilerin bıraktıkları araçları, daha düşük ücretler karşılığı ama yaşamaları için alabilmektedirler. Yapılacak iş az, buna karşılık bu işi yapacak insanların sınırsız olduğu durumlarda düşük ücretler, yoksullar, ağır işleri gönüllü kabul edenler olacaktır. Yollarda, yoksul evlerinde, aş evlerinde rastladığım kadınlı erkekli bir yığın insan böylesi yaşamayı isteyerek seçmemişlerdir. Yaptığım incelemeler ve gözlemler göstermektedir ki onların yaşamları hiç de kolay değildir. Şunu açıkça bilmek gerekir. İngiltere'de haftada 20 şilin karşılığı çalışma, yiyecek ekmeğe yatacak yere sahip olmak, geceler boyu sokaklarda aç dolaşmaktan çok daha kolay bir iştir. Onların gecelerini yaşadım ve anlattım sizlere. Yoksullar evindeki bir gecelik yatağı elde etmek için yaptıkları mücadeleleri biliyorsunuz. Oralarda verilen pis yemek, yelken bezinden yatak için öngörülen çalışma, yani 2 kilo üstüpü toplama, birkaç yüz kilo taş kırmak ya da pis şeyleri temizlemek kolay iş değildir. Bilinçsizce bir yok oluşun öyküsüdür bu işleri yapmak. Bunlardan sorumlu olanların davranışları ise soygunculuktur. Buna başka bir ad verilemez. Onlar çalıştırdıkları işçilerle kent soylu patronlardan çok daha az ücret ödemektedirler ve yapılan işe kent soylu patron çok daha fazla para harcar. Yoksullar evine girip orada çalışmanın bilinçsizce bir yok oluş olduğunu söylemiştim az önce. Yorgunlukların aşırı bir noktasında oralara sığınmış olmaları gerçekte onların bu durumu bildiklerini gösterir. Ama neden yaparlar bunu? Korkak olduklarından mı? Gerçekte onlar tüm cesaretlerini yitirmiş aylaklardır. Amerika'daki aylaklar bütünüyle böyledir, yani korkaktırlar. Orada serserilik etmek çalışmaktan çok kolaydır. Rahatlıkları İngiltere için bir gerçek değildir. İngiltere'deki yasalar bu aylakların korkacakları bütün öğeleri kapsamaktadır. O alacağı 2 şilin karşılığı yemek yiyebileceğini, yatabileceğini bilir. Yoksullar evinde çalışmayı istemez. Dışarıda yoksullar evindekinden çok rahat çalışabileceğini bilir. Eğer bunu yapamıyorsa bu onun çalışmayı istememesinden değil, yapılacak işten çok işçinin bulunmasındandır. Bu durumda eleme kaçınılmaz olur. Sanayinin tüm kollarında beceriden yoksun olanlar çıkarılır. Bir ordudur bu ve artık yükselmeleri söz konusu olamaz. Düşüş başlamıştır. Uçurumun dibine kadar düşerler ve yok olurlar. Dipteki bu insanlara bakacak olsak bunların tümüyle kafa, güç ve ahlak yönlerinden yıkılmış olduklarını görürüz. Dışında kalanlar uçuruma henüz düşmüşlerdir ve yıkılmaları yeni başlamıştır. Uçurumdaki güçlerin hemen hepsinin yıkıcı öğeler taşıdığını unutmamalıyız. Kafa gücünden yoksun, yapılı bir beden burada kısa dönemde tükenir. Eş biçimde akıllı bir kafada bedenin güçsüzlüğünden yıkılır. Burada uçurumun yapısı somutlaşmaktadır. Sanayinin tüm dallarındaki yeteneksizler uzaklaştırılır, düşmeye başlar. Yetersizlikleri çeşitli nedenlerdendir. Sorumsuz bir teknisyen bu özelliğinden dolayı düşmeye başlayacak, sıradan bir işçi durumuna gelecektir. Ağır ve beceriksizler, sinirleri yeterince güçlü olmayanlar uçurumun dibine düşmeye adaydırlar. Bu düşüş ya çarçabuk gerçekleşir ya da ağır ağır inilir uçurumun dibine. Verimli işçileri bekleyen kazalar bir anda sonu getirir. Yaşlanan kişilerin düşüşü ise en korkunç olanıdır. Bu durum istatistiklerde de görülür. Londra nüfusu İngiltere'nin 1/7'ini oluşturur ve her yıl 4 yetişkinden biri yoksullar evi, akıl hastanesi ya da diğer hastanelerde ölmektedir. Durumu biraz iyi olanların böylesi bir sonla karşılaşmayacaklarını düşünürsek, her 3 kişiden birinin yardım bekleyerek öldüğünü görebiliriz. İyi bir işçinin düşüşünü sizlere daha iyi anlatabilmek için buraya 32 yaşlarındaki M. Gary'in öyküsünü alıyorum. Gary bir yoksullar evinde yaşamaktadır ve yazı iş sendikası yıllığından alınmıştır. Witness'te Sullivan'ın orada çalışırdım. İş yerim daha çok Alkali Chemical Work olarak tanınmaktadır. Ben sundurmanın altında çalışıyordum ve işim gereği bahçeyi geçmek zorundaydım. Gecenin 10'uydu ve karanlıktı. Bahçeyi geçerken bir şeyin bacaklarımı kaparak çektiğini hissettim. 2 gün baygın yatmışım. Ertesi gün kendime geldiğimde hastanedeydim ve hemşireye bacaklarımı sorduğumda her ikisini kestiklerini söyledi. Bahçede toprağa gömülü 37 santim derinliğine 45'e 37 boyunda bir krank vardı. Kapalı olmadığı gibi üzerine bir koruyucu da örtülmemişti. Benim olaydan sonra aracın çalışmasını durdurarak üzerine demir bir kapakla örttüler. Bana verdikleri 25 sterlini tazminat olarak görmüyorlar. Yalnızca bir yardımmış. Ben bu paranın 9 sterlini ile tekerlekli bir araba aldım. Bacaklarım olduğunda haftada 25 şilin kazanırdım. Diğer işçilerin aldığından fazlaydı bu para ve yapılacak ağır işlerde beni düşündükleri içindi bu. Fabrika yöneticilerinden Bay Martin sık sık ziyaretime geldi. Ona iyileştiğimde iş bulup bulamayacağımı sordum. üzülmememi fabrika sahiplerinin katı yürekli olmadıklarını söyledi bana. Sonra Mr. Martin ziyaretlerini kesti. Kendisini son gördüğümde fabrikanın sahipleriyle konuşacağını söylemişti. İrlanda'ya dönebilmem için bana 50 sterlin vermeyi düşünüyorlarmış. Zavallı adam. Çalışmaya istekli olduğundan ağır işlerde onu seçiyorlarmış ve diğer arkadaşına oranla çok daha fazla kazanıyormuş. Ardından kaza gelmiş ve yoksullar evine yerleştirilmiş. En son teklif edilense İrlanda'ya göndermek oluyor ve bu demektir ki arkadaşlarından yardım alarak korkunç bir şekilde yaşayacaktır. İşin temeli yetersiz olan işçi değil iş oluşundadır. Bir işi görmek için 3 işçi başvurursa en iyisi seçilecektir. Diğer 2 adam ne denli yeterli olurlarsa olsunlar, onlar için yeterli sayılamazlar. Eğer Almanya, Japonya ya da Amerika çelik, kömür ve tekstil pazarını ele geçirirse, yüz binlerce İngiliz işçisi açıkta kalacaktır. Bunlardan büyük bir kısmı göç edecek ya da sanayi dallarının diğerlerine akacaktır. Buysa İngiliz işçi sınıfını bütünüyle sarsar. Uçurumun dibindekilere yeni yüz binler katılacaktır ve öte yanda koşulların değişmemesi durumunda her işçi daha verimli olmaya başlasa yeni yetersiz işçiler çıkacaktır. Bu bölümden sonra işçilerin çalışma ve yaşama koşullarını anlatmaya çalışacağım. Bu bölümlerde yalnız yetersiz olanların nasıl elendiklerini değil, sanayinin nasıl yetersiz işçi yarattığını göreceğiz. 18. Ücretler. Londra'nın aşağı kesiminde haftalık geliri 21 şilin olan 1.292.737 aile bulunduğunu öğrendiğimde, onların sağlıklı bir biçimde yaşamaları için nasıl bir harcama yapmaları gerektiğini düşündüm. 6, 7 ya da 10 kişilik aileleri dikkate almadım. Aşağıya alacağım tablo 5 kişilik bir aile için hazırlanmıştır. 21 şilin yani bizim paramızla 23 liranın nasıl harcandığını görelim. Kira 6 şilin, ekmek 4 şilin, et 4 şilin 6 peni, sebze 2 şilin 6 peni, kömür 1 şilin, çay 9 peni, yağ 8 peni, şeker 9 peni, süt 6 peni, sabun 4 peni, tereyağı 10 peni, odun 4 peni. Bunların toplamı ise 21 şilindir. Yukarıya aldığımız maddelerden herhangi birini doğrudan ele alacak olursak, aldığımız maddenin ne denli az harcandığı ortaya çıkacaktır. 5 kişilik bir aile haftada bizim paramızla 440 kuruşluk ekmek yemektedir. Güne düşen 63 kuruş, kişi başına öğünde 4 kuruş. Bu son rakam gerçekten aklın alamayacağı bir şeydir ve unutmamak gerekir ki temel bir maddedir. Durum böyleyken ele aldığımız aile her et için daha az ve yine sebze içinse etten de az harcama yapmaktadırlar. Bunlardan daha az alınan maddeler gerçekten dikkate alınamayacak kadar küçük boyutludurlar denilebilir. Aldığımız tabloda hiçbir biçimde boşa harcama söz konusu değildir. Yetersizlik açıkça görülmektedir, arttırma söz konusu olamaz. Ele geçen para ev kirası ve yiyeceğe gitmektedir, cep harçlığı diye bir şey imkansızdır. Erkeğin bir bardak bira içmesi, aileyi sarsacağı gibi, bunun belirli bir süreklilik taşıması halinde ailenin yaşamı gerçekten ciddi tehlikelere girecektir. Bu ailede otobüs ve tramvaya binilmez, mektup yazılamaz, gezmeye gidilemez. Tiyatro diye bir şey düşünülemez, herhangi bir kulübe üyelik olanaksızdır. Onlar için lüks sayılabilecek şeyler arasında tütün, gazete, kitap da vardır. Ailenin bir çocuğunun ayakkabıya ihtiyacı olsa, ailenin bir hafta süreyle eti boykot etmesi gerekecektir. Ayakkabı isteyen 5 çift ayak, şapka isteyen 5 baş, elbise giymek isteyen 5 beden vardır ve İngiltere'de genel ahlakı koruyan yasaların öngördüğü biçimde bu ailenin yukarıda saydığımız giderlerden kısıntı yaparak bunları gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bütün bu saydıklarımız gerçekten güç şeylerdir ama bütünüyle gerçektirler de. Umulmadık olaylar da olabilir sonra. Baba bir iş kazası sonucu sakatlanabilir. Bu durumda ne yiyecek ne de giyecek söz konusu edilebilir, kira ödenemez. O zaman evlerinden atılırlar. artık sokaklardadırlar. Ya bir düşkünler evi ya da daha başka sefil bir yer onların sokakların yanı sıra mekanları olacaktır. Bu kez ananın umutsuz çalışması ortaya çıkar. Haftada 10 şilin karşılığında. Başlangıçta Londra'da haftada 21 şilin kazanan 1.292.737 kişi olduğunu söylemiştim. Ele aldığımız 5 kişilik bir ailedir ve ailenin daha kalabalık oluşu sık rastlanan bir durumdur. Belirtmem gereken diğer bir noktada haftada 21 şilinin altında para kazanan daha pek çok ailenin bulunuşudur. Ayrıca bir başka güçlük de düzensiz çalışmadan çıkacaktır. Yani işte süreklilik kesin değildir. Koca herhangi bir nedenle çalışmayacağı gibi belirli süreler içinde boşta gezebilecektir. Bütün bu söylediklerimden sonra karşılaşacağımız soru şu olurdu. Nasıl yaşıyorlar? Yanıt kesindir. Onlar yaşamazlar. Yaşamanın ne olduğunu bilemezler ve ancak ölümün güzelliğiyle bu yoksulluktan kurtulabilirler. Ötelere girmeden telefoncu kızların durumlarını inceleyelim. Bunlar saf, genç, hayat doludurlar. Yaşam düzeylerinin diğerlerine oranla daha yüksek olmaları gerekir. Yoksa yukarıda saydığımız niteliklerini yitireceklerdir. Göreve ilk başlayan kıza şirketçe haftada 11 şilin ödenir. Bu çıraklık devresidir ve gerçekten bu işte beceri kazanmasını bilen kişi 5. yılın sonunda haftada 1 sterlin kazanabilir. Bu kızlardan birinin haftalık gelir ve giderleri bir dergide açıklandı. Ben olduğu gibi buraya aktarıyorum.